Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yüksever. Değer yaratmanın formülü podcast'ın ev sahibiyim. Bu hafta konuğum Thomas Koster'le bir bölüm kaydetmiştik. Şimdi onun isterseniz size özetini geçeceğim. Kendisi bir pazarlama aktivisti ve danışmanı. Uluslararası konuşmacı ve yazar olarak tanımlıyor kendisini. Onu Eylül ayında sanal olarak düzenlenen Sustainable Brands Turkey etkinliğinde dinlemiştim. İlginç bir bakış açısı sunmuştu pazarlamadaki marka amacı konseptine dair. LinkedIn'de bir paylaşım yaptım ve bana teşekkür mesajı yazdı yorum kısmına. Sonra küçük bir tartışma başladı orada dinleyenlerle, okuyanlarla. Sonra onu podcast'e davet ettim. Sağ olsun kabul etti. 2010 yılında Good Advertising isimli bir kitap çıkartıyor. Markaların yaptığı iyilikleri duyurmaları gerektiğinden hareketle. Öncelikle advertising'i good advertising'e çevirmesinin çok hoş olduğunu söyledim. Sana iyi reklamın Don Draper diyorlar doğru mu diye sordum. Gülüyor, evet diyor. Aslen bir reklam yazarı olduğu için bu kelime oyunlarını hem seviyor hem de nefret ediyordum ama reklam konusundaki görüşlerimi ifade edecek daha iyi bir terim bulamamıştım diyor. O günden sonra uluslararası yarışmalara sosyal mesajlarla katılımda büyük artış olduğunu söylüyor. Ben de Good Advertising'den insanların markalardan şeffaf olmalarını, doğruyu söylemeleri beklediklerini yönünde bir anlam çıkarttığımı söylüyorum. Ve lafı ortak bir konumuz olan bireye getiriyorum. Malum ben 20 yıl bire endüstrisinde çalıştım. O da uzun yıllar Carlsberg'e reklamcı olarak hizmet vermiş. Bilmeyenler için Carlsberg'in çok başarılı bulduğum bir reklam sloganı vardır. Muhtemelen dünyanın en iyi birası diye. Buradaki zeka tabii bunun dünyanın en iyi birası diye iddia edemezler ama yasal olarak da bunu kanıtlayamazlardı. Ama bu şekilde söylemek en az o kadar iddialı ve kimse de bir şey diyemeyeceği için çok zekice buluyorum. Ancak marka son yıllarda tüketicilerinden, sosyal medyadan gelen olumsuz yorumlara kulak kabarttı ve yüksek miktarda üretime kendimizi verdik, kalite ihmal ettik dedi. Ve muhtemelen dünyanın en iyi birası değil diye bir kampanya başlattı. Üretim metodunu ve reçetesini değiştirdi ve Carlsberg Danimarka Pilsener diye ismini değiştirdi. Bunun hakkındaki görüşünü sordum. O da tüketicilerin artık markaları neredeyse çıplak durmalarını istediğini teyit etti. Carlsberg de son yıllarda Heineken karşısında biraz nefesi tıkanmıştı dedi. Ve yaptığı son hamlelerle özündeki inovatif ruhu açığa çıkardığını düşündüğünü söyledi. Bunlardan bazıları, yani yaptığı inovatif çalışmalardan plastik şişe gibi tutmayan yeniliklerdi ama altılı kutulu ambalaj için plastik halkalardan kurtulmaları çok başarılıydı diyor. Bunun doğal hayata nasıl zarar verdiğini ben de kendi gözlerimle gördüm diyor. Kendisi de sağlam bir sörfçüymüş. Eminim sizler de görmüşsünüzdür plastiklere sıkışmış penguenler, deniz aslanları, kaplumbağalar gibi görüntüler geliyor zaman zaman ve Carlsberg yapıştırıcı kullanarak bu ihtiyacı ortadan kaldırıyor aslında ve kutuları ters yönde çevirerek birbirinden ayırabiliyorsunuz. Örneğin bunu tüketicilerin alışık olmadığı bir kullanıma yöneltmek bir risk diyor. Plastikli şişede olduğu gibi ama bu reçete değişikliğiyle de dürüstlüklerini ve iyileştirmeye açık olduklarını göstermiş oldular diyor. Ve marka yaratmak, mesajınızı kararlılıkla tekrar etmek ve gereğini yapmaktır zaten diyor. Sürdürülebilirlik normalleştiricisi titrini de kullanıyor LinkedIn'de. Onu soruyorum. Diyor ki ben çırtkanlık yapmıyorum. Gerçekten markaların pozitif katkısını hızlandırmanın peşindeyim. Sürdürülebilirlik ve yeşil pazarlama çok niş bir alandı. Ben bunları ana akıma çekmeye çalışıyordum. Şimdilerde Nike, Adidas, H&M gibi birçok araba markasının da sürdürülebilirlik için çalıştığını görüyorum ve bu beni mutlu ediyor diyor. İlk kitabında greenwashing yapan, yani temiz olduğunu iddia ederken ne kadar kirlettiğini saklayan firmaların bile ayıplanmaması, Çünkü önemli bir konuda farkındalığın artmasını, konunun kamuoyunda konuşulmasını dahi önemli olduğunu düşündüğünü yazmıştı. Aynı fikirde olup olmadığını sordum. Tabii bugün durum değişti. O yüzden ikinci kitabı yazdım diyor. Eskiden CEO'ları golf oynarken işte finansal çeyrek sonuçlarını açıklarken görürdünüz diyor. Şimdi her biri Gandhi, Mother Teresa kesildi başımıza diyor. Dünyayı, Afrika'daki çocukları, balinaları kurtarmak istediklerini söylüyorlar. Tabii bu alkışlanacak bir şey ama ne kadar inandırıcı. Ne zaman böyle iyilik için atan büyük bir kalp sahibi oldular diyor. İnsanların üçte ikisinin markaların çoğunun hayatlarından çıksa eksikliğini hissetmeyeceklerini ifade ettiklerini, yine tüketicilerin %65'inin bir amacı olan markalardan alışveriş yaparım dediğini ama gerçekte %26'sının yaptığını öğreniyoruz kendisinin atıfta bulunduğu araştırmadan. Bu farkın neden kaynaklandığını düşündüğünü soruyorum. İnsanlar aslında markalara güvenmiyorlar diyor ve bu giderek büyüyor. Bir şeyleri yanlış yapıyor olmalıyız diye düşünüyorum diyor. O yüzden pazarlama ve reklam endüstrisi için bir şey yapmalıyız diye düşünüyor. Marka amacının bu noktada aslında yardıma koştuğunu, marka yöneticilerinin dur bir dakika eğer gençler kutup ayısının eriyen buz adası üzerine kalmasına etkileniyorsa Coca-Cola da bir şey yapmalı bu konuda diye düşünmelerinden ortaya çıktığını iddia ediyor. Yani bu kendiliğinden olmadı diyor. Ama işte bu yapılanın insanları ikna ettiğini düşünmüyor. Çözüm önerisi ise markaların insanların hayatında önemli bir rol oynaması. Aslında arkadaşınızla bile durum aynı diyor. Eğer birisiyle takılmayı bıraktıysanız artık sizin hayatınıza bir şey katmadığını düşünüyor olmalısınız. Markalarda da böyle olduğunu düşünüyorum. Bu kitabı yazarken hakikaten benim hayatımı değiştiren hangi markalar var diye sorduğumda çıkan liste gerçekten çok kısaydı diyor. Dolayısıyla markaların bir kürsüden dünyayı kurtaracaklarını söylemeleri ve tabii dünyanın da kurtulmaması bir yarar sağlamıyor. Yani bana potansiyelini gerçekleştirmek için destek olacak bir koça ihtiyacım var. Vaaz verecek bir rahibe değil diyor. Simon Sinek'in markaların varoluş nedenini bulmasını tavsiye ettiği ve insanların bu nedeni satın aldığını söylediği meşhur videosunu da konuşmuştuk röportajın öncesinde. Bence bu bir zaman için doğruydu ama şimdi herkes ulvi amaçtan bahsederken bize daha sağlıklı, daha yeşil ve daha ilişkili yaşamamızı sağlayan markaların başarılı olduğunu iddia ediyor. Liderlerin sorması gereken soru da insanların kim olmalarına yardımcı olabilirim olmalı diyor. Peki marka belli bir hedefleme yapmalı mı diyorum. O da sadece insanların hayatlarındaki hangi rolü oynayacağına bağlı bu diyor. Ve Obama'nın kampanyasından bahsediyor. Yes We Can kampanyasından. Obama değişimi kendisinin yapabileceği mesajını vermek istemiyordu. Ama bir anlamda içimizde bu güç var diye düşündürttü insanlara diyor. Apple örneğini Simon Sinek gibi o da veriyor. Apple'ın meşhur çıkışı bu Think Different, farklı düşündü. Dönemin büyük firmalarına karşı bana farklı düşünmem için araçlar sağlıyordu. Her ne kadar bugün kendisi bir dev haline dönüşmüş olsa da yani ve iddiasını sürdürmesi zorlaştıysa da sanırım hala yaratıcılığımıza katkıda bulunmaya başarıyorlar. 4 yaşındaki çocuk da gayet güzel kullanabiliyor diyor. Öbür taraftan ama mesela Patagonia diye bir marka var. Biz dünyayı kurtarma işindeyiz diye misyonlarını açıklıyor ama aslında Brooklyn'de bir göz odada kalan yeşile hasret gençlere tişört satıyorlar diyor. Bu noktada aslında marka amacının evrilerek sorumluluğu ve etkiyi markanın kendisinden insanlara devrettiğini ve iyi liderlerin onları korkularıyla, inançlarıyla yüzleştirdiğini ve o engelleri aşmaları için onları yüreklendirdiğini konuştuk. İkisinin arasında büyük bir fark var diyor. İlk kitapta savunuyordum ama şimdi marka aktivistliğine karşıyım çünkü insanları ayrıştırıyor, siyah beyaz bakıyor diyor. Markalara da amacınız hakkında eleştirmek istemiyorsanız insanlar üzerindeki dönüştürücü rolünüzü değerlendirin diyorum diyor. Bir araştırma yapmışlar. Marka amacını işleyen Bud gibi bu bira daha iyi yarınlar için yenilenebilir enerji kullanımı sayesinde gibi mesajı var. Ve Always'in Like a Girl gibi kızların ergenlik çağındaki cam tabanları yıkması için onları yüreklendiren kampanyasını karşılaştırmışlar. İnsanların tüketim konusunda dönüştüren markalar için %29 oranında daha fazla motive olduklarını ölçmüşler. Birleşmiş Milletler'in bu 17 sürdürülebilir gelişim hedefini soruyorum. Onun hakkında ne düşündüğünü. Markaların bunları yerine getirmesi çok değerli ama acaba bunları anlatmak bir etki yaratmıyor mu tüketiciler üzerinde? Ya da artık bunlar bir hijyen faktörü mü? Yani yapmazsan lanetlenirsin, yaparsan kimse sana aferin demez diyorum. Tom aslında bu hedeflerin ortak bir lisan belirlenmesi ve üzerine çalışılması için çok iyi bir zemin hazırladığını söylüyor. Reklamcılıktan da güzel işler çıkıyor diyor. Kendisi de 2 yıldır Cannes jürisindeymiş. Ama çok netameli konular bunlar diyor. Eline yüzüne bulaştırmak da çok olası. Markaların bir vaadi olması lazım. Yıllarca üzerine durdukları. Böyle şeylerle bir anlamda sulandırmalarının gereği yok diyor. Kendi bir şeyi var, ifadesi varmış. Pazarlama Mars'tan, sürdürülebilirlik Venüs'ten diyor. Sürdürülebilirlik çok bilimsel, işte entelektüel, öte yandan pazarlama duygusal, basit ve eyleme dönük. Bu ikisini bir araya getirmek büyük maharet istiyor. Eğer sürdürülebilir hedefleri bana hitap edecek hale getirmek istiyorsanız bunun benim hayatım için ne ifade ettiğini bulmalısınız, göstermelisiniz diyor. Bu her sektör için mi? İçinde geçerli mi diye soruyorum. Aslında tüketim anlayışının da değişmekte olduğunu anlatıyor. İnsanlar giderek daha az eşya sahibi oluyorlar. Ben çocukken ailemden doğum günümde işte bu hani omuzda taşınan teyplerden istemiştim. Yeğenim şimdi uçaktan paraşütle atlamak istiyor diyor. Bu tokenizmden bahsediyor. Yani işte simgesel duyarlılık diyebiliriz. Çevre hakkında tişört giymek çok fazla efor gerektirmiyor aslında. Artık tatiller, seyahatler de değişti. Gidip İtalya'dan Instagram paylaşımı da yapıyorsunuz belki ama artık İtalyan şefle makarna yapmak istiyor insanlar diyor. Dünyanın en zengin insanı Mark Zuckerberg bile her yıl kendine bir challenge belirliyor. Çünkü bu satın alamayacağın bir şey. Markaların işte bunu keşfetmesi lazım. Benim hayatta daha muhteşem şeyler yapmama nasıl yardımcı olabilirler diyor. Thomas'ın değer yaratma formülü de bütün bu konuştuğumuz insanların aslında dönüşümüne yardımcı olmak. Çünkü o zaman gerçekten bir premium ödemeye razı oluyorlar. iPhone örneğinde olduğu gibi. Bu arada inanılmaz sayıda sahiplenilmeyen konu var diyor. Ve Kind Snacks örneğini veriyor. Sadece ürünleri ve çevresi için değil, çalışanlar için de içten olmayı savunuyor. Her yıl yaptığı anketlerde de çalışanların %86'nın Kind Snacks'te çalışmaya başladıktan sonra daha içten ve kibar olduklarını ifade ediyorlarmış. İşte size bugün yaşadığımız dünyada çok ciddi bir ihtiyaç diyor. Bölüm notlarında da linklerini verdiğim Thomas'ın bir web sitesi var. Orada hem blog yazıları var hem yaptığı konuşmalardan örnekler, videolar var. Aynı zamanda bir online eğitim programı da var. Eğer dilerseniz onu da bir göz atabilirsiniz. Tabii kitabını da yine aynı şekilde oradan sipariş verebilirsiniz.
Eğer insan odaklı pazarlama, tasarım odaklı düşünme, davranış ekonomisi gibi konular ilginizi çekiyorsa lütfen bu podcast'a abone olun. Dinlediğiniz bölümleri beğeniyorsanız, faydalanıyorsanız vereceğiniz yıldızlar ve değerlendirmeler bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Her bölümle ilgili kullandığım ve bahsi geçen kaynakları, linkleri bölüm notlarında sizinle paylaşacağım. Sorularınız varsa bana Twitter'dan veya meta@innolabs.ist e-mailinden, bu e-mailde notlarda var, ulaşabilirsiniz. Podcast'te dinlemek istediğiniz konular, başlıklar veya konuklar varsa öneri olarak bana iletirseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.